Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Yaşar Yakış'la Türkiye'ye Bakış programında bugün dış politika konularını konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye-Mısır ilişkilerini, Türkiye-İsrail ilişkilerini konuşacağız. Hatırlayacaksınız, hem İsrail'le hem de Mısır'la Türkiye'nin arasında çok ciddi sorunlar var. Diplomatik ilişkiler en alt seviyede neredeyse. Özellikle Mısır'la uzun yıllardır istihbarat alanı dışında herhangi bir diplomatik ilişki kurulmuyor. Ardından da Doğu Akdeniz'de yine bu üç ülkenin çıkar çatışmaları nedeniyle yaşanan gerilim doruk noktasına çıkmış durumdaydı. Ancak son birkaç gündür hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Mısır'a yönelik ılımlı olumlu mesajlar gidiyor. Peki bu mesajlar İki ülke, yani Türkiye, Mısır ve Türkiye-İsrail ilişkilerini düzeltmeye yeterli olacak mı, olmayacak mı? Bunları konuşacağız. Yaşar Bey, öncelikle hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk Gülten Hanım.
Yaşar Bey, Çavuşoğlu Mısır'la ilgili olarak Doğu Akdeniz'deki tavrından duyduğu bir memnuniyeti dile getirdi. Benzer şekilde Hulusi Akar da benzer bir yaklaşım sergiledi. Biz biliyoruz ki Yunanistan'la yine İsrail ve Mısır arasında Doğu Akdeniz'e yönelik Türkiye'ye karşı da bir işbirliği var. Ancak belli ki Türkiye Mısır'la yıllardır kopan bağı yeniden onarmak için yeşil ışık yakıyor gibi görünüyor. Ama diğer taraftan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rabia işaretleri yapmaya devam ediyor. Bu da Müslüman kardeşlere destek ifade eden bir işaret. Biliyoruz ki mevcut iktidarda olan Sisi Müslüman kardeşlere hayli karşı olan siyasi anlamda da hukuki anlamda da tabiri caizse Müslüman kardeşlerin kökünü Mısır'dan kazımaya çalışan bir isim olarak dikkat çekiyor. Ne dersiniz? Bu süreç kolay olacak mı ve bizim ne kadardır Türkiye'nin Mısır'la herhangi bir diplomatik ilişkisi yoktu? Daha önce ilişkiler nasıldı? İsterseniz buradan başlayalım.
Şimdi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler hep dalgalı bir seyir gösterdi. Yani Orta Doğu'nun iki tane önemli ülkesi arasında ilişkilerin bozulması için hiçbir neden yokken benim hatırladığım üç tane büyük olay var, kriz var Türkiye ile Mısır arasında yani son 100 yıl içinde. Üçünde de Türkiye haksızdı. Yani bir tanesi 1933'te Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları sırasında Atatürk'ün de bulunduğu bir şeyde resepsiyonda ortaya çıkan olay. İkincisi 1952'de Nasır'la oradaki büyükelçimizin eşi devrilen kral Faruk'un kuzeni olduğu için oradan kaynaklanan bir sorun. Bir de şimdi Türkiye'nin Mısır'da gerçekleştiren askeri darbeyi en fazla eleştiren ve bundan ötürü de ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren taraf olmasından kaynaklanan üç şey var, olay var. Üçünde de Türkiye haksızdı. Düzelmesi için mümkün müdür diye asıl sorunuz oydu. Yani Türkiye biraz kendisine çeki düzen verse ve bölgesel çıkarlarını bir çeşit sektör, yani şeye mezhepsel baza dayandırmayıp da Müslüman Kardeşler Örgütü'nün koruyuculuğunu üstlenmekten vazgeçse ve Mısır'la ilişkileri daha fazla ön plana alsa, Mısır halkıyla olan ilişkilerini daha fazla ön plana alsa bu sorun çözümlenebilir. Yani böyle çözümlenemeyecek bir köksel bir sorun yok iki ülke arasında. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanımızın verdiği işaretler ne anlama geliyor? Vallahi yani ben hemen iyimser olamıyorum. Çünkü bir taraftan Dışişleri Bakanı o olumlu sinyalleri verirken öbür taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımız biraz farklı sinyaller veriyor. Bir de Sayın Dışişleri Bakanımızın o olumlu sinyali vermelerinden hemen sonra da Mısır'da Kahire'de yerleşik olan Arap Birliği'nde alınan bir kararla Türkiye'nin Arap ülkelerindeki askeri mevcudiyetini geri çekmesi gerektiği yolunda karar alındı. Yani Mısır şu anda Doğu Akdeniz'deki bir gelişmeden ötürü belli bir tavır takındı diye bütün haklarından ve Türkiye'ye karşı davranışlarındaki iddialarından vazgeçmiş değildir. Öyle zannediyorum. Mısır Türkiye ile Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarını belirlerken Meis Adası ile ilgili iddialarımızı nazar itibarı alarak bunu kollayan bir tutum izledi. Bu tutum Mısır'ın bütün Doğu Akdeniz'deki iddialarından vazgeçeceği anlamına geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Türkiye ile Mısır Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda vaktiyle anlaşmış olsaydı, yani Yunanistan'la yaptığı anlaşmadan önce Türkiye ile anlaşmış olsaydı daha avantajlı duruma geçecekti. Ama Türkiye ilişkileri olmadığı için bu yetki alanlarını belirleme anlaşmasını imzalayamadığı için Ankara'daki eski büyükelçinin bir Türk televizyonuna verdiği demeçte de belirtildiği üzere biz uzun süre sizin Yunanistan'la anlaşmanızı bekledik. Anlaşamadığınız görünce biz kendimiz Yunanistan'la anlaştık demek suretiyle topu Türk tarafına attı. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Türkiye-Mısır ilişkilerinde tünelin ucundaki ışık göründü mü diye sorsanız vallahi bir ihtimal var ama yine top Türk tarafının sahasında. Türkiye o topu iyi kullanırsa ilişkilerde bir gelişme olabilir. Ama temel konulardaki görüş ayrılıklarının devam ettiğini zannediyorum.
Peki.
Önecek bir husus var belki. O da Türkiye Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde de Amerika ile olan ilişkilerinde de eskiden ey Amerika, ey Fransa falan üslubundan biraz geri adım atarak şimdi Fransız Cumhurbaşkanı ile kendisinin inisiyatifiyle Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmeyi önerdi ve görüştüler. Ve bu görüşme sırasında da iki ülkenin birlikte yapabileceği birçok şeyler olduğunu ortaya koydular. Yani Türkiye'nin işler sarpa sardıktan sonra artık düzeltme yoluna girmiş olduğunu düşünürsek Mısır'la olan ilişkileri de aynı paketin içine sokup aynı şekilde Batı Avrupa'yla, Amerika'yla ilişkileri düzeltmek için nasıl çaba sarf etmeye başladıysa Mısır'la da o çerçevede bir adım atma arifesinde ve hatta çabası gayreti içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ben halen topun Türk sahasında olduğu kanaatindeyim.
Peki Yaşar Bey, aslında Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yakınlaşması sadece ikili bir mesele değil. İsrail ve Fransa da bu cephede yer alıyor. İtalya'yı da bir şekilde yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Türkiye 2013 yılından bu yana, yani Sisi askeri darbe gerçekleştirdikten bu yana Mısır'la herhangi bir diplomatik ilişki kurmuyor, geliştirmiyor. Yani bu 8 yıl kaybedilmiş bir 8 yıl var. Bu 8 yıl nasıl telafi edilecek, bu kayıplar nasıl onarılacak? Diğer taraftan sadece Türkiye'nin bu askeri darbeyle ilgili rahatsızlığı yok. Aynı zamanda Mısır'ın da Müslüman kardeşleri, Türkiye'nin Müslüman kardeşleri olan desteği nedeniyle rahatsızlığı var. Yine Müslüman kardeşlerin üst düzey isimlerinin Türkiye'de dönem dönem kaldıklarını ve devlet tarafından kullandıklarını da biliyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rabia işareti de göz önüne alındığında Türkiye Müslüman kardeşleri olan desteğini sahiden çekecek midir? Çünkü bu mesele sadece Mısır'la değil, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle Türkiye arasında da en önemli kriz sebeplerinden bir tanesi. Ne dersiniz?
Hatta söylediğiniz Arap ülkelerinden ibaret değil Müslüman kardeşlerle ilgili sorunumuz. Batı Avrupa ülkeleri de veya uluslararası camianın tamamı da Türkiye'nin Müslüman kardeşler örgütüne verdiği destekten ötürü rahatsız. Dolayısıyla orada Mısır'ın Müslüman kardeşler örgütüne siz destek vermeye devam edin ama ilişkileri düzeltelim diyeceğini tahmin etmiyorum. Dolayısıyla Müslüman kardeşleri kollama, ona bir çeşit melce sağlama, İstanbul'da ve hatta Türkiye'nin başka bir yerinde faaliyet göstermelerine müsamaha etmek veya teşvik etmek veya kollamak veya destek çıkmak hangisi olursa olsun bunlar devam ettiği sürece Mısır'ın Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeye rıza göstereceğini tahmin etmiyorum.
Yani Mısır'ın kırmızı çizgisi Müslüman kardeşler midir Türkiye ile olan ilişkilerinde?
Yani ben onun dışında bir sorun görmüyorum Türkiye ile Mısır arasında. Pek tabii ki iki bölgedeki Mısır, İran'ı da sayarsak üç tane önemli ülke Türkiye, Mısır ve İran. Bu ülkelerin çıkarları, bu üç ülkenin çıkarları her zaman üst üste örtüşmez. Ama Türkiye ile Mısır arasında Müslüman kardeşlere Türkiye'nin sağladığı destek dışında şu anda köksel böyle çözümlenemeyecek, üstesinden gelinemeyecek bir sorunumuz yok. Onun için Müslüman kardeşlerle ilgili alanda mesafe kaydedebilirsek bu Türk-Mısır ilişkilerine olumlu şekilde yansır.
Peki Yaşar Bey, şöyle de bir durum var. Şimdi Türkiye'nin bu bölgede iyi ilişkilere sahip olduğu hemen hemen tek ülke Katar. Ancak birçok Arap ülkesi İsrail'i tanıdı. İlişkiler, diplomatik ilişkiler geliştirmeye başladı. Katar'ın da İsrail'le diplomatik ilişkiler geliştirebileceğine dair sinyaller geliyor. Bu anlamda Türkiye'nin giderek yalnızlaşması hem Doğu Akdeniz'de hem de Orta Doğu'da çok büyük bir ihtimal olarak ortaya çıktığı için mi Türkiye şimdi hem Mısır'la hem İsrail'le ilişkileri düzeltme çabası içerisinde ve ne dersiniz? Yani bu noktadan geriye dönüş mümkün mü? Nasıl görüyorsunuz?
Geriye dönüş her zaman mümkün. Çünkü Türkiye şimdiye kadar yanlış iş yapıyordu. O yanlış işten vazgeçerse dönmüş olur. Ama bir hususun da altını çizmek istiyorum sizin belirttiğiniz konularda. Katar'la ilişkileri nedeniyle Arap ülkeleriyle ilişkileri yani o sorun yaratıyor demiştiniz. Türkiye sadece Katar'la yalnız başına kalmak meselesi herhalde bir sorun yaratmaz. Daha doğrusu Katar'la ilişkilerini yine devam ettirir. Ama Katar nasıl Arap ülkeleri kendi aralarında toplantı yapıp Arap Birliği bünyesinde veya ikili düzeyde, ikili veya üçlü düzeyde Türkiye'ye karşı bir tavır takındıkları zaman o tavırın içine Katar'ı da alırlar ve Katar'ın da Türkiye ile olan ilişkilerini daha ince ayar yapmasını ve Türkiye ile o kadar fazla yakınlaşmaması için o ülkeler Katar'ın üzerinde baskı yapabilirler. Ama bir de Türkiye'nin genel olarak yalnız yani uluslararası camiada yalnızlaşmasından kaynaklanan sorunlar da var. Yani Amerika ile olan sorunlarımız var. Avrupa Birliği ile olan sorunlarımız var. NATO'da F-35'ler ve S-400 savunma sistemi ile ilgili nedenlerle sorunlarımız var. Türkiye bütün bu alanlardaki yalnızlığı nedeniyle de Mısır'la ilişkilerini iyileştirmek zorunda. Yani sadece Katar'la veyahut da Orta Doğu'daki ülkelerle değil, zaten uluslararası camiada yalnızlığa düşmüş olmasından ötürü de bir çaba sarf ediyor. Bir üslup değişikliği emareleri ortaya çıktı bir süredir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ey Fransa, ey Macron, işte senin kendi zihni melekelerin falan kendin kontrol et gibi söylemlerinden çekilip Fransa'yla ilişkilere bir momentum kazandırmak istediğini Fransa'yı Fransa Cumhuriyeti'nin araması suretiyle ortaya koydu. Fransa'nın tepkisi evet telefon etti Sayın Erdoğan ama daha fazlasını bekliyoruz diye bir yorum yapmak suretiyle yani bir çiçekle bahar olmaz demeye getirdi. Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini düzeltmek için yapacağı daha birçok başka şeyler vardır demeye getirdi Fransa. Amerika da aynı şeyi söylüyor. Arap ülkeleri de aynı şeyi söyleyecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin daha kat edeceği epey mesafe var.
Yani aslında Türkiye tek taraflı olarak bu sorunların büyük bir kısmını kendi yaratıp şimdi tekrardan adım adım bu ülkelerle ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor ama hakikaten uzun yıllar kaybedildi. Doğu Akdeniz'de belki avantaj yine bu ülkelerin eline geçti. İsrail'le yakınlaşmaya dönersek Azerbaycan lideri Aliyev'in aracı olduğu söyleniyor. Peki bizim İsrail'le temelde ne gibi sorunlarımız var? Buna dair neler söylersiniz? İsrail Türkiye'den ne bekliyor? Türkiye'nin İsrail'den beklentisi ne yönde ki yeniden ilişkiler eski sağlıklı günlerine dönebilsin?
Yani nasıl Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerinde sorun yokken biz sorun yarattıysak Hamas'a verdiğimiz destek nedeniyle de İsrail'le sorunlar yarattık. Yani Hamas'a desteğimiz halen işte devam ettiğini söylüyoruz. Mavi Marmara da bir bakıma Hamas'a verdiğimiz desteğin bir uzantısıydı. Bütün bu konularda Türkiye kendi yarattığı sorunlar, zaten siz de zikrettiniz onu, yani altını çizdiniz. Türkiye kendisinin yarattığı sorunları çözümlemekle meşgul. Eğer Türkiye o tutumlarından İsrail'le, Mısır'la, Batı Avrupa'yla, Amerika'yla olan ilişkilerinde ince ayar yapıp da bir orta yerde buluşma çabasına girerse sorun çözümlenebilir. Yani İsrail'le de nasıl Mısır'la köksel bir sorunumuz, çıkar çatışmamız yoksa İsrail'le de yok. Tamamen İsrail'in Türkiye'nin PKK'sı sayılabilecek olan Hamas'a karşı tutumu sorun teşkil ediyor. Nasıl biz PKK'ya destek veren herhangi bir ülkeyi eleştiriyorsak ve bu desteği kesmesini istiyorsak, İsrail'de Hamas'a herhangi bir ülkenin bu meyanda Türkiye'nin verdiği desteği kesmesini istiyor. İsrail'in beklentisi budur. Bu destek çekilirse öyle zannediyorum İsrail ilişkilerimiz yine normalleşebilir.
Düzelecek. Peki Yaşar Bey, Türkiye'nin aslında pek de realist olmayan işte İslam dünyasının liderliği, bölgesel liderlik gibi bir ütopyadan, bir idealden yeniden bölge ülkeleriyle dengeli, eşitlik düzeyinde bir diyalog geliştirme sürecine doğru adım attığını söyleyebilir miyiz? Ve aynı zamanda bu liderlik hayalinin de başarısızlıkla sonuçlandığını iktidar artık ayrımına vardı mı? Ne dersiniz?
Yani eğer varmamışsa varması için zaman gelmiştir ve geçmiştir öyle zannediyorum. Çünkü Türkiye İslam aleminin halifeliğini elinde tutarken dahi Arap ülkelerinden destek bulmadı. Yani İslam ülkeleri kendi halifelerine karşı, dini liderlerine karşı isyan ettiler. Şerif Hüseyin'in 1916'daki isyanı odur. Yani o tarihte bir çeşit devletler arası ilişkiler açısından zaten bağlanması gereken, bağlı olduğu farz edilen ülkeye karşı isyan edebiliyorsa bazı Arap ülkeleri, şimdi o bağ koptuktan sonra haydi haydi öyle zannediyorum Türkiye'nin liderliğine karşı çıkarlar. Zaten ben işte defalarca söylemişimdir. Biz hep Osmanlı'nın Orta Doğu'da, Arap ülkelerinde, Balkanlarda, Kafkaslarda barış getirdiğini, güvenlik getirdiğini, istikrar getirdiğini okuduk okullarda. Şimdi Arap ülkelerinde uzun süre görev yapmış bir şahıs olarak, en uzun süre görev yapmış Türk diplomatı olarak, benim o ülkelerde edindiğim intiba hiç de Türkiye'nin bu söylediği intiba gibi değil. Yani bizim okullarda bize okutulan gibi değil. Her Arap ülkesi birbirinden farklı düzeyde olmak üzere Türkiye'ye mesafeli bakar. Türkiye'yi uzun süre Arap ülkelerini sömürmüş bir ülke olarak görür. Lübnan ve Suriye'de okul müfredatlarında Lübnan'ın ve Suriye'nin tarihindeki en karanlık dönem Osmanlı dönemidir diye yazar. Yani bu kadar mesafeli duruş varken Suudi Arabistan'da onların müfredatında yok ama Suudi Arabistan'da Osmanlı'nın Suud ailesi ile Raşidi ailesi arasındaki dengede hep Raşidileri tuttuğu için Suudlular Türkiye'ye hep mesafeli bakarlar. Yani her bir ülkenin, her bir Arap ülkesinin Türkiye'ye mesafeli bakmak için sebepleri var. En yakın mesafeli, yani en sıcak bakan Tunus ile Ürdün'dür. Ondan sonra ötekilerde hepsinde belli farklı mesafelerde olmak üzere Türkiye'ye karşı bir düşmanlık mesafeli bakma şeyi vardı, yaklaşımı vardı.
Duruma var.
Dolayısıyla Türkiye'nin İslam aleminin liderliğine soyunması gibi bir şey hiçbir zaman gerçekçi değildi. Osmanlı zamanında da gerçekçi değildi. Şimdi de gerçekçi değil ve son 10-20 yıldır, belki 18 yıldır falan uygulanan politika Türkiye'ye karşı olan mesafeli durumu biraz daha pekiştirmiştir.
Peki o zaman Yaşar Bey, Türkiye'nin gerçek dünyaya dış politika anlamında dönmeye başladığını söyleyebilir miyiz hem Mısır'a hem de İsrail'e yönelik tutum ve tavırlarından?
Şimdi buna sormadığınız bir sorunun cevabını vererek başlayayım. Ben Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra parlamentoda Avrupa Birliği Komisyonu'nun başkanlığını yaptım. 8 sene, 9 sene kadar bir süre. O dönemde gördüm ki Avrupa Birliği çıkardığımız kanunlar, söylemlerimiz, ondan sonra işte Cumhurbaşkanımızın ve hatta Dışişleri Bakanımızın çeşitli yerde söylemlerinden ziyade fiiliyatta Türkiye ne yapıyor Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmek için? Yani kanun çıkarıyor ama kanunu uyguluyor mu bakalım? Buna bakıyordu. Dolayısıyla Arap ülkeleri de Türkiye'nin ne söylediğinden ziyade fiiliyatta yine Müslüman Kardeşler Örgütü'nü desteklemeye devam ediyor mu? Yine Hamas'ı desteklemeye devam ediyor mu? Ona bakacaktır. Yoksa güzel sözlerle işte biz dostuz, Arap Mısır'la kardeşiz, asırlar boyuna giden dostluğumuz vardır falan laflarına ne İsrail'in ne Arap ülkelerinin ne de sorunuzun içinde olmamakla beraber Batı ülkelerinin itibar edeceğini, ondan fiiliyata bakıyorum. Fiilen Türkiye bu
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.
Ben teşekkür ederim.